Ayrım 6.
İnatçı kural. İnatçı olabilmek. İnatçı olabilmek isyan edebilmektir. İnatçı olabilmek küçüklüğünde ilkokul kitaplarında okuduğun iki farenin öyküsünü bilmektir. Ayran çömleğine düşen iki fareden birincisinin tamam bu iş bitti deyip ölümü tercih etmesi karşısında ikincisinin çırpınmaya devam etmesi ve böylece oluşturduğu yağ topağının üzerinde yüzeye çıkarak inadı sayesinde sen buna politik kararlılık diyebilmelisin, boğulmaktan kurtulmasıdır. Böyle bir inadı politik mücadelenin altın kuralı olarak kabul etmelisin. Yaptığımız her şey boşa gidiyor diyen eski yorgun arkadaşlarının düzenin dibinde boğulup gitmesi karşısında isyana devam edenlerin çırpınışlarının boşa gitmeyeceğini ancak böyle bir inat ile kanıtlayabilirsin. Hayalcilik ve inatçılık kavramlarını nesnelleştirebilince artık bunun teorisini yapmamış olursun. Önemli olan bu kavramları nesnelleştirerek ve böylece teorize ederek, politize ederek devrimci bir yaşam tarzı haline getirebilmendir. Devrimcilik aynı zamanda bir voluntarizmdir. O halde kuralsızlığın orta yerine iki kural koyabilirsin. Beşinci mevsiminde hayalci olabilmek ile, ütopyanın ve inatçı olabilmek ile gerilla tarzının anlamdaşlığını yakalayabilirsin. İdeolojik politik sorunlarını böyle bir yaşam tarzıyla birlikte iç içe tanımlayabildiğin ölçüde çözümlerin hiç de zor olmadığını görebilirsin. Sorun alanına genişletme kuralı. Sakın ha iç dünyandaki depolitizasyonun adı demoralizasyon olmasın. Yeter ki şöyle bir derin soluk al. Politik alanda sorunlarını tanımlarken köşe taşları kıldığın kavramlarına denk düşen karşılıkların anlamsızlaşması seni telaşa mı düşürüyor? O halde sorun alanını genişlet. Yıllar önce Bilim ve Teknik dergisinde böylesi çözüme dair bir yazı okumuştum. Hatırladığım kadarıyla yazar aranılan çözümlerin çoğu kez ilk bakışta algılanan alan dışında yer alabileceği üzerinde duruyordu. İnsanın görmeyi umduğunu görme gibi ön yargılarla ya da görsel doyuma ulaşması nedeniyle çözümsüz kalabildiğine işaret ediyordu. Önerilen çözüm sorun alanının genişletilmesi, sorunun daha geniş bir çerçevede yeniden ele alınması gibi bir şeydi. Aynı durum senin açından da söz konusu değil mi? Kapsamlı bir değerlendirmenin gerekli verileri ilk bakışta algıladığın alanın dışında, uzantısında bir yerlerde duruyor olmasın. Belirli önyargılarla görmeyi beklediğini gördüğünü sanman, umduğunu görmen ve görsel doyuma ulaşmış olman, olup biteni kanıksaman, kendi kendini düşürdüğün öznel tuzakların değil mi? Hiç düşündün mü? Gündelik hayatta politik taleplerin, programların, stratejinin, taktiğin, gerilla tarzının, örgütlenmenin anlamı nedir? Bunun gündelik hayattaki bilinçli kavranılışı ölçüsünde sosyalist olabileceğini hiç düşündün mü? Beklemek, istemek, haklı olmak gibi her gündelik kavramın politikada ve ütopyanda karşılığı var ve ütopyana ilişkin devrim, strateji, program gibi her politik teorik kavramın gündelik hayatta da karşılığı var. Bunları bulabildin mi gündelik hayatının eleştirisi üzerinde ütopyan uğruna da yaşamış olursun. Gündelik hayatın politik mücadeleyi dar pratikçilik diye bilinen tarzda sürdürmekte oluşun ve buna ilave bir özel yaşantından mı ibaret? Gündelik hayatını politik ve özel diye ayırdığın iki ayrı alanda mı yaşıyorsun? En önemlisi politik ve özel alanında gündelik yaşamakla yetiniyor musun? Bölünmüş bir gündelik yaşantıyı tükettiğin bu dış dünyanın sıradanlığına nasıl tahammül edebilirsin? Başka bir dünyan daha yok mu? Gündelik yaşantındaki koşturduğun dar pratik politik alanın ile bağını koparmamaya çalıştığın kendi iç dünyan, ütopik dünyan, hayal alemin yoksa iç dünyanda mı bölünmüş durumda? Sakın ha bölünmüş dış dünyan bir yanda ve bölünmüş iç dünyan bir yanda durmasın. İkiye ya da dörde bölünmüş bir hayat. Soruyu bu şekilde sorarsan çözümü de bulursun. Çözümü iki ya da dört küçük alanda mı arayacaksın? Yoksa bunları birleştirip çözüm imkanlarını daha geniş bir alanda mı araştıracaksın? İşte sorun alanını genişletmek kendi elinde bir çözümdür. Her bölünmüş alandaki sorunların ayrı gibi görünen çözümleri diğer alanlarda yatıyor olmasın. Çözümler hemen yanı başında. Gündelik hayatındaki özel ve politik sıradan yaşantıların, öfkelerin, umutsuzlukların, bir dünya ve uğruna savaştığın ideallerin ve bunların kavramları bir başka dünya ise. Bu ikisinin ayrı durmasına ses çıkarmamak, şu yaşanılası ve isyan edilesi gezegende böylesi bir dünya ahiret ikilemini kabul etmek mümkün mü? Devrimcilik böylesi dünya ahiret ikilemini reddetmek mesleği değil mi? Devrimcilik nihilizm değilse eğer, bu iki dünyayı birleştirebilmektir. Bugünün işleri yarının işleri, devrim öncesi, devrim sonrası gibi ayrımları kendi yaşantında iptal edebilmektir. İşte bunları başarabildiğin ölçüde politik mücadelenin görevlerini de bir Müslüman gibi günde 5 vakit namaz kılmanın ibadet görevlisi olma mistifikasyonundan, dar pratikçilikten kurtarabilirsin. Devrim mi? Hemen şimdi diyebiliyor musun? İşte o zaman sosyalizmi bir yaşam tarzı kılmışsındır. Hiç kuşkun olmasın ve bunu bir ayin ibadet cümlesi, duası olmaktan çıkarabilmek, umudunu yaşatabilmek demektir. Bu kadar basit mi? Gerçekten de özellikle yaşadığımız günlerde dünyanın bütün sosyalistleri şizofrenik bir yaşantı sürdürüyorlar. Bir yanda gündelik politik hayatta her düzeyde bir yenilginin yaşanması ve diğer yanda gündelik hayat dışında yenilmez saydıkları bir ütopya. Oysa depolitizasyon gündelik hayatta, bunu biliyorsun. Eskiden solculara akıllı adam denirdi. Bir solcu konuşmaya başlayınca herkes ağzının içine bakardı. Şimdi, dergimizin tirajı sürekli düşüyor be arkadaş. Mitinge kimse gelmedi be hocam. Nevruz coşkuyla kutlandı, 1 Mayıs sönük geçti. El Salvador'da bizimkiler silah mı bıraktı? Sandinistler de seçimleri kaybetmişlerdi. Lenin'in heykelinden sonra mozalesinde mi kaldıracaklarmış? Hiç mi komünist kalmadı şu Rusya'da be? Duvar yıkılınca Doğu Almanlara muz atmışlar. Karadeniz'de faşistler Rus kadınlarla yatıyorlar be abi. Eski Sovyet Cumhuriyetleri Türkiye Cumhuriyeti'ni kendilerine model alacaklarmış. Şeriatçılar cuma namazından sonra yine binlerce kişiyle nümayiş yapmışlar ve kahrolsun Amerika diye bağırmışlar. Hareket ne zaman çıkacak? Biliyor musun, bir zamanlar kahrolsun diye slogan attığım şirketin reklam spotlarını yazıyorum şimdi. Arnavutlar ve Iraklı Kürtler Amerikalıları alkışladılar. Türkeş resmen Turan'a gitti be. Faşistlerin ütopyası gerçekleşiyor. Depolitizasyon sosyalistlerin üzerine de bir kabus gibi çökmedi mi? Dış dünyanın bu gerçeği sosyalistlerin iç dünyasının da karartmadı mı? Gündelik politik ve kişisel hayatını sürdüren, eyleme katılan, sinemaya giden, politik yayınları izleyen, sevgilisiyle el ele dolaşan, kapitalizme karşı öfkesini her geçen gün içinde büyüten, çirkef bir dünyada güzellikler peşinde koşabilen, okuyan, yazan, çizen, elinden geldiğince örgütünün ya da hareketinin güçlenmesi için çaba sarf eden, sevmeye devam eden ve fakat umudu çürüdüğü için mutlu olamayan solcuların iç dünyaları nasıl aydınlık olabilir ki? İşte demoralizasyon budur. Demoralizasyon, dış dünyadaki depolitizasyonun senin iç dünyanda yarattığı içsel depolitizasyondan başka nedir ki? Öyleyse önce kendini repolitize etmekten, demoralizasyonun yerine umudu diriltmekten başka çare var mı? Bu ise ütopyanı gündelik hayatında yaratmaya başlamaktan başka anlam taşır mı? İç dünyanı dış dünyanın baskılamasından kurtarmak, bunun yerine iç dünyanda nasılsan dış dünyanda da öyle olmak ve bunun için önce iç dünyandaki karanlığına isyan etmek. Her düzeyde kral çıplak, kral çıplak diye bağırabilmek. Sosyalizm için yaptıklarını, politik mücadeleni bir ibadet ritüelinden çıkarmadıkça, bunları sevgilinle el ele gezmek gibi gündelik iş haline getirmedikçe ve bunu yaparken sevgilinle el ele gezmekten de vazgeçmedikçe, politik program ile gündelik isteklerinin bir ve aynı olduğunu kavramadıkça, önünde duran sana ve bana göz kırpan umudu fark edemezsin. Umudunu diriltemezsin. teorik, ideolojik, politik sorunlarına dair kavramlarını gündelik dildeki sözcüklerinle de telaffuz etmek ve yeniden kavramlaştırabilmek belki bunun bir yolu. Asıl yolu hayatı kavrayabilmek, kavramlar dünyasından kavrama dünyasına geçebilmek. Kanıksamadan, görsel doyuma ulaşmadan sorun alanını, yani hayat alanını genişletmek. Her dünyada aynı anda yaşayabilmek. Bilinç artı vicdan. Evet, devrimcilik aynı zamanda bir voluntarizmdir. Sosyalizm şu gezegene tarihin şaşmaz yasalarının zorunlu bir sonucu olarak, yani kendiliğinden gelmeyecek ise, karşı tarafın, kapitalizmin, koyduğu kurallara riayet etmediğin ölçüde ve tarihin kuralsızlığına sosyalizmi bir kural olarak yazmayı istediğin için gelebilecektir. Gündelik koşuşturma kuralı. Yaşanmışın ama henüz yaşanamayanın kurallarını yazmak belki saçmalamaktır. Yaşanmamıştaki sevinci yazmak belki mahzun bir neşedir. Bunlara ilave bir hayalci kural ve inatçı kural yaşanmayan yaz mevsiminde ilkbaharın çağrısıdır. Sen hiç yorulmaz mısın? Yaşamın koşuşturma biçiminde mi sürüp gidiyor? Sürekli bir şeyleri kovalıyor ve sürekli bir şeylerden kaçıyorsun, kaçınıyorsun. Bu koşuda köşe kapmaca var, köşeyi dönme var, çelme takma var, kestirmeden gitme çabası var. Yakalayabilmek için ölesiye kovaladıkların ve yakalanmamak için ölesiye kaçtıkların var. Kimini yakalayıp elinden kaçırıyorsun, kimini yakalıyorsun ama yükün ağırlaşıyor bu kez, tempon düşüyor ve diğer yakalamak istediklerine yetişemiyorsun. Yine de yakaladıklarınla yetinmeyip kovalamacaya devam ediyorsun. Bazen kaçtıklarından, kaçındıklarından birine yakalanıyorsun. Ama koşu bitmiyor. Belki geride kalıyorsun, belki yolundan sapıyorsun. Sonradan yola gelmek, şansını koruduğunu düşünerek ama koşu bitmiyor. Bazen şaşırıyorsun ve kovalandığını unutuyorsun. Kaçtığını düşünmüyorsun ve yalnız kovaladığını düşünüyorsun. Tam yakaladım işte derken yakalanıveriyorsun. Bazen şaşırmıyorsun ve biliyorsun. Hem yakalanmak hem yakalamak üzere olduğunu biliyorsun. Yani bir tuhaf gerilim. Belki yaşamanın bilincinde olmanın zevki burada. Yaşama sevincinin. Peş peşe dizili günleri tesbih çeker gibi yaşayabilirsin. Ama elbet çekişten çekişe fark olmalı. Mistik bir molla gibi tevekkülle çekersen kaderine mahkumsundur. Ama bir de yedi belaya meydan okuyan, kaldığı yerde duramayanlara özgü deli fişek tesbih çekmeyi düşün. Şakır şakır. Seninki de bu misal olmalı. Her yeni günü merakla ve umutla ve merakla ve umutla ve merakla. Yani sevinerek, öfkelenerek, saçmalayarak, ciddileşerek, kıskanarak. İşte tesbihin imamesine bir kez daha varmışsındır bile. Hele bir de gözlerindeki sevecen parıltı, bir başkasının dudak uçlarında kıvrılıveren gizli gülümsemeye dokununca, bu temas en katı gerilimlerini lapalaştıracak enerji transferi yaratabilir. Keyifsizliğinin orta yerinde. Keyfin yok, canın sıkkın, biliyorum, benim de. Ama olsun. Hem zaten ara sıra beliriveren can sıkıntısı, hüzün gibi duygular olmasa, neşenin, mutluluğun, inancın diyalektiği ortadan kalkmaz mı? Yaşayamadığın başarıların ve yaşadığın yenilgilerin etkisinde üzülmeyi ve yine üzülmeyi, yeni bir yaşama anlayışı alışkanlığı olarak kabullendin mi, bütün olup biteceklere kendi özgür iradenle karar vermen gerektiğini unutmuşsun demektir. Şurası kesin. En büyük fedakarlığı yine sen yapacaksın. Yaşadıklarına tutsak olmaktan kendini kurtaracaksın. O halde içinde eski sevdiklerinin, eski alışkanlıklarının bazılarının olmadığı, olamadığı, her boyutuyla yepyeni bir gelecek ile tanışmaya hazırlanmalısın. Haydi neşelen biraz. Neşeli kural. Zevkle ayak parmaklarını çıtlat. Aklına birden Orhan Veli'nin Pireli şiiri gelsin. Bu ne acayip bilmece, ne gündüz biter ne gece, kime söyleriz derdimizi, ne hekim anlar ne hoca. Kimi işinde gücünde, kiminin donu yok kıçında, ağız var, burun var, kulak var ama hepsi başka biçimde. Kimi peygambere inanır, kimi saat köstek donanır, kimi katip olur, yazı yazar, kimi sokaklarda dilenir. Kimi kılıç takar böğrüne, kimi uyar dünya seyrine. Karı hesabına geceleri, gündüzleri baba hayrına. Bu düzen böyle mi gidecek? Pireler filleri yutacak. 7 nüfuslu haneye 3,5 tayın yetecek. Karışık bir iş vesselam. Deli dolu yazar kalem. Yazdığı da ne? Bir sürü ipe sapa gelmez kelam. ODTÜ konserindeki Timur Selçuk gibi. Bu ne acayip bilmece. Ne gündüz biter ne gece. Bu düzen böyle mi gidecek? Pireler filleri yutacak diye şiirin şarkısını da söyle. İşte o zaman sen de benim gibi pireler filleri masallarda yutar bre Orhan Veli dersin. Pireler filleri yutamayacak dersin, gülersin. Ama gülmedin, gülemedin, sıkıldın mı? Parmağını yine çıtlat. Belki bilmezsin, çıtlayan eklemler değilmiş. Eklem boşluklarındaki yağ içinde hava kesecikleri olurmuş. Eklem yerleri büküldükçe bu kesecikler patlarmış. Yani aslında çıtlama değil patlama demek gerekirmiş. Böyle deyince çevrende sence çıtlama kabiliğinden küçük işlerin aslında birer patlama olduğunu da anlayabilirsin. Ya da senin benim iç dünyamızdaki patlamaların başkalarınca çıtlama sayılabileceğini. Çıtlamalar patlamalar arasında yaşamaya sımsıkı sarılmaktan, yani iç dünyan ile dış dünyanı birleştirmekten başka çaren var mı? Elbet her insan gibi yaşamayı ama belli bir biçimde yaşamayı istersin. Koşulları sevmeyebilir ama yaşamayı seversin. Ey yaşamak, seni büyük bir nefretle seviyorum diyebilmelisin. Çünkü yaşamak bir acayip bilmece. Meraklısı bilmece çözmeyi çok sever. Ama bilmece çözebilmek için bilmece çözmeye yatkın, alışkın ve deneyimli olmalısın. İlk başladığında çok zor gibi gelen sorularla sonraki bilmecelerde de karşılaşırsın. Kolay çözersin. Bilmecede dahi tarih tekerrür etmez. Her yeni bilmecede mutlaka yeni sorular bulunur. Başkalarının hazırladığı değişik bilmecelerde de değişik tuhaf ve alışık olmadığın sorularla karşılaşırsın. O zaman yeni çözüm alışkanlıklarını da benimsemelisin. Ama yine de beylik sorular vardır. Eski dilde su bir nota. Bilmece çözmede önemli olan zor gibi görüneni basite indirgeyebilmek. Deneyimleri hatırlayabilmek ve mutlaka bu işin mantığını kavramış olmaktır. Ben kendi payıma acayip filmin sonunu çok merak ettiğim için zevkle yaşadığımı söyleyebilirim. Yaşamak bir bilmece, bir acayip bilmece. Acayipliği şuradaki dertleri çözerken onları basitleştirmeyi, yalınlaştırmayı, mümkün olduğunca tek boyuta indirgemeyi gözetecek. Sevinçlerin yanıtını, kaynağını ararken ise onları karmaşıklaştırmayı, tek boyuttan çok boyuta çıkararak çoğaltmayı bileceksin. Sevinçleri çözmeyi değil örmeyi, ilmik ilmik sımsıkı düğümleyerek büyütmeyi öğreneceksin. Bir yanınla çözecek, sökecek, öte yanınla örecek, dikeceksin. Yaşamak böyle bir paradoks işte. Yaşamak, insan olmayı meraklı ve zevkli bir maceraya dönüştüren bir acayip bilmece. Bilmece çözmek için kalemin var mı senin, kalemin? Kalem diyelim ki bir kurşun kalem. Ne işe yarar? Yazmaya, çizmeye. Ama ucu açık olmalı. Açık değilse yazamazsın. Açık olması gerekli ama yeterli değil. İyi yazman, güzel yazman için elbet önce yazmasını bileceksin. Kalemin ucu iyi açılmış olmalı. İyisi nasıl? Küt olmamalı. Küt kalem hantal kalemdir. Harfler karışır, okunmaz. Kalemin kıvrak olmalı. Ama kıvrak olsun diye fazla sivriltmişsen, kağıdı yırtarsın, ucunu kırarsın. Bastırdığında derin yazar. Silmek istesen silemezsin. Kalemin ucu kıvamında olmalı. Nasıl? Açarsın, başlangıçta sivri olur. Müsvedde kağıdına karalama yapıp kıvamına getirirsin. Ama aslında müsvedde kağıdı yoktur. Yaşamda böyle bir şey yoktur. Müsvedde kağıdına yaşamda yanılgı demeli. Yaşamda karalama şansın yoktur. Deney biriktirme fırsatın vardır. Becerebilirsen. Kalemin ucunu kıvamına getirirsin ve yazarsın. Doğrusu yazdıkça kıvamına gelir. Gelir ve bir süre sonra kütleşir. Yeniden açmalısın. Yazdıkça, açtıkça kalem tükenir. Tükenir ama varlık nedeni bu. Varlık nedeni yazmak. Yazmak için açacaksın. Açarken tüketeceksin. Yazarken tüketeceksin. tüketmeyi kabullenmezsen yazamazsın. Bir kalemin ömrü yazdıklarıyla ölçülmeli. Yazmadan, yazamadan tükenen kaleme açtıkça ucu kırılan, yazdıkça kırılan kaleme ne demeli? Ya kullanılmak istendikçe kırılan kaleme, ya kullanılmayan, kullandırılmayan kaleme, durduğu yerde kullanılmadan çürüyen kaleme, peki bunların ömrü nasıl ölçülmeli? Kullanılmayan bir kalemin ömrü mü olur? Varlık nedenini yerine getirmediği halde, yazmadığı, yazamadığı halde. Ömür geçen zaman mıdır yalnızca? Ömür, varlık nedenini yaşayabilmek ve bu nedenin sonuçlarına yönelmek midir? Ömür geçen süre boyunca ürün vermek, ürün almak mıdır? Bu yıl sen de mutlaka ömrünün bilmem kaçıncı yılını bitirmiş olacaksın. Ve yine demek bunca yıl yaşamışım yahu deyip şaşacaksın. Elbet ıslık çalarak geçirmedin bunca yılı ama ıslık da çaldın. Üstüne türkü de söyledin. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Akşam oldu ve türkü bitti. Sen de akşamdan sabaha düşündün, bin dost buldun, gece sabah oldu mu? Senin orada bizsiz benler mi vardı? Bizim burada sensiz bizler olduğu gibi. Kozmogonik kural. Ama sen kimsin? Bunun yanıtını yine sen. Hiç düşündün mü? Düşünmüşsündür elbet. Ama bu yanıtın ayrımına vardın mı? Herhangi bir anda durup dururken kendini duyumsadın mı? Bu şekilde kendi varlığının ayrımına vardın mı? Kastettiğim neyim, ne idim, ne olacağım diye kendini sorguya çekmen, iç hesaplaşma, vicdan muhasebesi yapman değil. Kastettiğim söz gelimi hiç kimse seni isminle çağırmadığı halde ismini hatırlaman. Benim bilincine varman. Kendine dışarıdan bakabilmen. Başkasını gözlemliyormuş gibi kendini gözlemlemen. Kısacası kendini nesneleştirebilmen. Hayır, nesnelleştirmek değil, nesneleştirebilmek. Kendini nesneleştirince kendin hakkında nesnel yargılara ulaşacaksın diye bir zorunluluk duymadan kendi nesneliğini öznel olarak algılamayı sürdürebildin mi? Kendi nesne durumunu saptaman, söz gelimi kendi resmini çizerken aynada ilginç ayrıntıların, dikkatini daha önceden çekmemiş ayrıntıların ayrımına varabilmen gibidir. Hani her sabah aynaya bakarsın, yüzünü yıkarken bakarsın. Yüzünü kanıksamışsındır ama resmini çizeceğin zamanki bakışın bir başka olur. Kendi nesne durumunu saptamanın elbet aynayla falan ilgisi yok. Aynada zaten ters görüntünü görebilirsin. Demem o ki, ayna kullanmadan, isminle dahi çağrılmadan, yani hiçbir dış uyarı almadan, kendi nesne durumunu saptadığın an, işte o an, çok ilginç, karmaşık, kozmogonik bir andır. Bu an durumunu aşınca ayrımına vardığın gerçekliğin, nesnenin, üzerinde durmaya başlayınca büyü bozulur. Kozmogonik duygu yok olur. Yerini felsefi spekülasyonlara, psikolojik çözümlemelere filan bırakabilir. Halbuki o an, metafizik ile nesneliğin çakıştığı çok çarpıcı bir andır. Ama o anda tutunamazsın, işte. Ve bilinçli çıkarsamalara yönelirsin hemen. Çünkü düşünmek bir bakıma kendi iraden dışında başlı başına nesnel bir olgudur neredeyse. Gerçekten soluk almadan ve düşünmeden duramazsın. İkisi de bilinç dışıdır. Kestim kara saçlarımı. Sen de bu üç sözcüğü 10 kez üst üste yineleyince ağlamaklı olur musun? Sakın ha. Sen ağlama, kirpiklerin ıslanır. Ağlayınca kirpiklerini ıslatır mısın? Sen de sürekli kendini tanımak, bilmek, bilip bilip de kendini dipli bir kuyunun dibinde bulunca şaşmak ister misin? Çevreden etkin bir uyarı almadıkça uyuşur musun? Neden her sözden bir anlam çıkarmaya çalışırsın? En anlamlı anlamsızlık, anlamsız bir anlamlılık değil midir? Ama ne zaman? Zaman sıvışkan, akışkan bir madde. Akıp gidersin onunla birlikte ve onun içinde eriyerek, sıvılaşarak. Öyleyse söz gelimi uyumak zamandan kaçmak mıdır? Ama zaman istesen de istemesen de yaşamaktır. Uyumak yaşamaktan kaçmak mıdır? Uyumak söz gelimi susmaktır ve konuşmamaktır. Peki düşünce de susar mı? Konuşmayan düşünce, yazışamayan düşünce, suskun düşüncedir. Zamanı bitkisel olarak yaşamaktadır.